Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Dream Machine, bilim yazarı Emme. Mitchell Waldrop'un modern bilgisayar kültürünün ve internetin fikir kökenlerini JCR, Licklider'ın yaşamı üzerinden incelediği kapsamlı bir teknoloji tarihi çalışmasıdır. Kitap, bilgisayarların yalnızca büyük kurumların hesaplama aracı sayıldığı bir dönemden bireylerin düşünmesine, iletişim kurmasına ve üretmesine yardım eden etkileşimli araçlara dönüşmesine uzanan süreci ele alır. Merkezde mühendis olmaktan çok psikoloji eğitimi almış bir araştırmacı ve bilim yöneticisi olan Licklider vardır. Waldrop, onun insan-bilgisayar ortaklığı. Dünya çapında ağlar ve bilgisayarın iletişim ortamı olması yönündeki görüşlerini, bu fikirleri hayata geçiren araştırma çevreleriyle birlikte anlatır. Bu nedenle eser, tek bir mucidin kahramanlık öyküsü değildir. Üniversiteler, devlet destekli araştırma programları, laboratuvarlar ve araştırmacılar arasındaki uzun süreli işbirliğinin tarihidir. Amaç, kişisel bilgisayar ve internetin teknik olarak kaçınılmaz sonuçlar olmadığını, belirli insani değerler, kurumlar ve kararlarla biçimlendiğini göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Licklider'ın insan-bilgisayar ortaklığı fikri, kitabın düşünsel omurgası, Licklider'ın 1960 tarihli insan-bilgisayar ortaklığı yaklaşımıdır. O dönemde bilgisayarlar çoğunlukla toplu veri işleyen, pahalı ve uzak sistemlerdi. Kullanıcı, makineye doğrudan düşünme sürecinde eşlik eden bir araç gibi değil, hesaplama işi teslim edilen bir merkez gibi yaklaşırdı. Licklider ise bilgisayarın insanın yerine bütünüyle karar vermesini beklemiyordu. Daha gerçekçi ve etkili bir ilişki tasarlıyordu. İnsan hedefleri, bağlamı ve yargıyı sağlayacak, bilgisayar ise hesaplama, bellek, karşılaştırma ve bilgiye hızlı erişim gibi görevlerde insanı destekleyecekti. Waldrop'un vurgusu, bu fikrin bugünkü kişisel bilgisayar anlayışının erken bir biçimi olduğudur. Etkileşimli ekranlar, hızlı geri bildirim ve kullanıcının sistemi yönlendirmesi bu bakışın doğal sonuçlarıdır. Licklider'ın psikoloji geçmişi burada belirleyicidir. Çünkü soruyu makinenin ne yapabildiği üzerinden değil, insanın makineyle daha iyi nasıl düşünebileceği üzerinden kurar. Kitap, teknolojik tasarımın yalnızca işlem gücü yarışı olmadığını açıklar. Arayüz, erişilebilirlik ve kullanıcının denetimi, teknolojinin toplumsal anlamını belirleyen temel tercihlerdir. Bu çerçeve günümüzde yapay zeka destekli araçlarda da önemini korur. İyi bir sistem, kullanıcıyı edilginleştirmek yerine onun muhakemesini güçlendirmelidir. İkinci olarak, ARPANET öncesinde ağ fikrinin kurumsal temelleri, The Dream Machine, interneti tek bir teknik buluşa indirmez. Bunun yerine ağ fikrinin araştırma gündemine nasıl yerleştiğini ve bu gündemin hangi kurumlar sayesinde süreklilik kazandığını inceler. Licklider, ARPA içinde görev alırken farklı üniversite ve laboratuvarlardaki bilgisayar kaynaklarının birbirine bağlanabileceği fikrini savundu. Onun Intergalactic Network olarak anılan tasavvuru, yalnızca uzak makineler arasında veri göndermeyi amaçlamıyordu. Araştırmacıların ortak kaynaklara eriştiği, bilgi paylaştığı ve birbirleriyle sürekli iletişim kurduğu bir ortam öngörüyordu. Bu yaklaşım, daha sonra ARPANET'in gelişeceği düşünsel yönü belirledi. Waldrop'un anlatısında önemli olan nokta, Licklider'ın bu ağın bütün teknik ayrıntılarını tek başına tasarlayan kişi olmamasıdır. Asıl rolü, dağınık fikirleri ortak bir araştırma amacı haline getirmek, yetenekli ekipleri desteklemek ve uzun vadeli denemeler için uygun ortam yaratmaktır. Bu durum, kamu destekli araştırmanın yenilikteki rolünü de görünür kılar. Kısa vadeli ticari sonuç baskısı altında, henüz pazarı belirsiz olan ağ teknolojilerine yatırım yapmak zor olurdu. Kitap, bugünün internetini anlamak için kablolar ve protokoller kadar, araştırma fonlarının, kurumlar arası güvenin ve açık iletişim hedefinin de incelenmesi gerektiğini savunur. Üçüncü olarak, bilgisayarı iletişim aracına dönüştüren yaklaşım, Waldrop. Licklider'ın bilgisayara ilişkin en kalıcı öngörülerinden birinin, onu bir iletişim aracı olarak görmesi olduğunu gösterir. Bu görüş, bilgisayarın değerini yalnızca sayısal hesaplama hızında arayan anlayıştan belirgin biçimde ayrılır. Licklider ve Robert Taylor'ın 1968 tarihli çalışmasında belirginleşen yaklaşımda ağ bağlantılı bilgisayarlar insanların bilgiye ulaşmasını sağlamakla kalmaz. İnsanların birbirleriyle yeni biçimlerde çalışmasını da mümkün kılar. günlük hayatın e-posta, çevrim içi ortak belge, uzaktan toplantı ve dijital topluluklar gibi alışkanlıkları bu temel düşüncenin genişlemiş sonuçları olarak görülebilir. Kitap, teknolojinin iletişimi otomatik olarak iyileştirdiği gibi basit bir iddia kurmaz. Bunun yerine araçların hangi amaçla tasarlandığının önemini öne çıkarır. Ağlar kapalı veri depoları ya da merkezi denetim mekanizmaları olarak da gelişebilirdi. Araştırmacılar arasında etkileşimi, kaynak paylaşımını ve ortak üretimi destekleme tercihi farklı bir yön açtı. Bu nokta, Türkiye'de dijitalleşme tartışmaları açısından da anlamlıdır. Sadece daha çok cihaz ya da daha hızlı bağlantı sağlamak yeterli değildir. Eğitim, araştırma, kamu hizmetleri ve çalışma hayatında insanların birlikte düşünmesini kolaylaştıran açık ve kullanılabilir sistemler gerekir. Waldrop'un tarihsel anlatısı, iletişim teknolojilerinin sonuçlarının teknik kapasiteyle birlikte kurumsal kültür tarafından belirlendiğini hatırlatır. Dördüncü olarak, bilim yöneticiliği ve araştırma topluluğu oluşturmanın etkisi. Kitapta Lick Leader'ın etkisi. Doğrudan icat yapan bir teknisyenin etkisinden çok. Araştırmacılar arasında üretken bağlar kuran bir bilim yöneticisinin etkisi olarak ortaya çıkar. Waldrop, ARPA içindeki yöneticilik dönemini bu açıdan değerlendirir. Lick Leader, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların etkileşimli bilgi işlem, zaman paylaşımlı sistemler ve ağ bağlantıları gibi uzun vadeli konular üzerinde çalışabilmeleri için destek sağlamıştır. Buradaki yöntem, her ayrıntıyı merkezden buyurmak değildir. Güçlü araştırmacıları seçmek, onlara kaynak ve hareket alanı vermek, laboratuvarlar arasındaki iletişimi teşvik etmek ve ortak yön duygusunu canlı tutmaktır. Kitap, önemli teknolojik sıçramaların çoğu zaman yalnız çalışan dahi anlatısından daha karmaşık olduğunu gösterir. İdari engelleri kaldıran, finansmanı devamlı kılan ve farklı uzmanlıkları aynı hedefte buluşturan kişilerin katkısı görünür ürünler kadar belirleyici olabilir. Bu, araştırma politikası bakımından somut bir ders sunar. Temel araştırmaya ayrılan destek yalnızca hemen satılabilir ürünlerle ölçülürse, gelecekteki altyapıları doğurabilecek riskli fikirler zayıflar. Waldrop ayrıca topluluk fikrinin yalnızca örgütsel bir ayrıntı olmadığını ima eder. Araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarından haberdar olduğu bir ortam. Problemlerin daha hızlı tanımlanmasını ve çözümlerin farklı alanlara taşınmasını sağlar. İnternetin yükselişi, bu tür bilgi dolaşımının hem ürünü hem de hızlandırıcısıdır. Son olarak, teknolojik gelişmenin kaçınılmaz olmadığına dair tarihsel ders. The Dream Machine'in en güçlü tarihsel savlarından biri, kişisel bilgisayarların ve internetin ortaya çıkışının önceden yazılmış bir kader olmadığıdır. Geriye dönüp bakıldığında ekranlar, fareler, ağlar ve kişisel cihazlar doğal bir ilerleme zinciri gibi görünebilir. Waldrop ise bu sonucu alternatifleri olan çok sayıda kararın, önceliğin ve kurumsal tercihin ürünü olarak ele alır. Bilgisayarlar daha uzun süre yalnızca şirketlerin, ordunun ve devlet kurumlarının merkezi hesaplama araçları olarak kalabilirdi. Buna karşılık Lick Leader'ın savunduğu yaklaşım, yüksek teknolojinin büyük organizasyonların denetimini artırmasından çok, bireylerin düşünme ve iletişim kapasitesini genişletmesine yönelmişti. Bu yönelim, etkileşimli bilgisayar araştırmalarına verilen desteğin neden önemli olduğunu açıklar. Kitap, yeniliği salt teknik üstünlükle açıklamanın yetersizliğini de ortaya koyar. Bir fikrin yayılması için uygun finansman, araştırma ağı, ortak standartlar, kullanılabilir tasarım ve toplumsal ihtiyaçlar gerekir. Bu nedenle eser, teknoloji tarihini yalnızca makinelerin tarihi olarak okumaz. İnsanların hangi sorunları çözmeye değer bulduğunun tarihidir. Güncel yapay zeka, veri yönetimi ve dijital platform tartışmalarında bu bakış yararlıdır. Yeni bir teknolojinin var olması, onun kimin yararına, hangi kurallarla ve nasıl kullanılacağı sorularını cevaplamaz. Bu cevaplar, tasarımcıların, kurumların, kullanıcıların ve kamunun yaptığı seçimlerle oluşur. Sonuç olarak, The Dream Machine, bilgisayar tarihiyle ilgilenen okurlar için olduğu kadar, internetin neden bugünkü biçimine ulaştığını anlamak isteyenler için de güçlü bir başvuru kitabıdır. Bilgisayar bilimi öğrencileri, tasarımcılar, ürün yöneticileri, araştırma politikasıyla ilgilenenler ve teknoloji gazetecileri. Ezer'den farklı düzeylerde yararlanabilir. Teknik ayrıntılara bütünüyle yabancı okur için zaman zaman yoğun gelebilir çünkü kitap geniş bir kişi, kurum ve fikir ağı kurar. Buna rağmen temel anlatı açıktır. Modern dijital dünyanın arkasında insanı merkeze alan bir bilgisayar anlayışı ve bu anlayışı destekleyen araştırma toplulukları bulunur. Kitabın pratik yararı teknolojik projelere daha geniş bir çerçeveden bakmayı öğretmesidir. Bir sistemin başarısını yalnızca özellik listesiyle değil, kullanıcıya sağladığı denetim, iletişim imkanı, işbirliği kapasitesi ve uzun vadeli toplumsal etkisiyle değerlendirmeye yardım eder. Entelektüel yararı ise teknoloji tarihindeki kaçınılmazlık duygusunu kırmasıdır. Benzer popüler teknoloji tarihi kitapları çoğu kez şirketlere, ürün lansmanlarına ya da tekil mucitlere ağırlık verir. Waldrop'un çalışması ise kişisel biyografiyi, fikir tarihini, kamu araştırma kurumlarını ve laboratuvar kültürünü aynı anlatıda birleştirir. Licklider'ın doğrudan bir ürünün kurucusu olmadan nasıl belirleyici olabildiğini göstermesi kitabı ayırt eder. Böylece eser, internet ve kişisel bilgisayar devrimini sonuçlardan başlayarak değil, o sonuçları mümkün kılan düşünce ortamından başlayarak açıklar. Destek olmak isterseniz, M. Mitchell Waldrop kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.